Ayrım 6.
İsmet yatağında uzanmakta olan Selim'in yanına gelir, yatağın ucuna oturur. Cebinden üzerinde günlerce uğraştığı sabun kalıbını çıkartır. Sabun parçası Selim'in büstüne dönüşmüştür, Selim'e uzatır. İsmet: sabundan senin büstünü yaptım abi, hediyem olsun. Bugünlerin bir hatırası. Ölür müyüz, kalır mıyız belli değil. Şu anda bunu kim bilebilir? Selim heyecanla yerinden doğrulur. İsmet'in avucuna bıraktığı sabun heykelciği parmaklarıyla yoklamaya başlar. Mutluluğu yüzünden okunmaktadır. Sanki kırılacakmış gibi heykelciği yavaş hareketlerle yoklamayı sürdürür. Selim: çok teşekkür ederim. Sonuna kadar saklayacağım bu armağanı. Öyle uzak sonumuz mu var bizim? Belki birazdan silahlar patlayacak. Ortalık... İsmet sözünü tamamlayamaz. Dışarıdan bir ses yükselir. Ses: 12. koğuş! Herkes gayri ihtiyari sevinç ve umutla yerinden fırlar. 142. Havalandırma dış gün. Avukat Alaaddin koğuşun penceresini görecek biçimde havalandırmada karşı duvarın dibinde ayakta durmaktadır. Pencerede gardiyanın silah altındaki başıyla Selim görünmektedir. Alaaddin: ben Avukat Alaaddin Aydemir. Beni istemişsiniz. Nasılsınız? Selim: teşekkür ederim. İyiyiz. Hoş geldiniz. Alaaddin: son durum şöyle. Adalet Bakanı kesinlikle gelmeyeceğini söylüyor. Buna ben de tanığım. Cezaevi yönetimi yayınların içeri verilmesi ve işkence yapılmayacağı konusunda kesin taahhütte bulunuyor. Ancak sizin ve diğer mahkumların başka cezaevlerine nakli konusundaki taleplerinizi kesinlikle kabul etmiyor. Selim: Adalet Bakanı'nın gelmesi konusundaki talebimizden vazgeçiyoruz. Ancak diğer taleplerimizden vazgeçmemiz söz konusu değildir. Mahkemelere ve hastanelere gidemiyoruz. Yüzbaşı Ayhan'ın ve diğerlerinin verdikleri sözün bizim için hiçbir değeri yoktur. Eğer taleplerimizi kabul ettirmeyip rehinelere teslim edip isyanı bu koşullarda bırakırsak hiç kimse bizim can güvenliğimizi sağlayamaz. Alaaddin: açık söyleyeyim, ben birazdan operasyona başlayacakları izlenimi edindim. Bunu da size samimiyetle söylemek zorundayım. Selim: bunun bir önemi yok. Bir ilerleme kaydetmek sizin eski hale dönüşümüz bizim için aynı anlama gelecektir. O operasyonu yine yapacaklar. Yani bizim artık kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Alaaddin: size durumu anlattım. Benden istediğiniz bir şey var mı? Aynı şeyleri size yetkililer de tekrarlayacaklardır. Selim: yüzbaşı Ayhan'la konuşacak hiçbir şeyimiz yok. O muhatabımız değil. Siz durumu, burada olup bitenleri basına ve kamuoyuna aktarabilirsiniz. Hatta bakanlık yetkilileriyle bizzat konuşup içinde bulunduğumuz durumun ciddiyetini onlara anlatmanızda yarar var. Alaaddin: peki, hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Alaaddin havalandırmadan çıkar, Selim de pencereden iner. 143. Koğuş. İç gün. Masanın üstünden yere inen Selim kendi kendine konuşmaktadır. Selim: pencereler, pencereler. Koğuşta bir karşı çıkış havası egemen olmaya başlamıştır. Her kafadan bir ses çıkmaktadır. Sesler: göz göre göre ölüme gidiyoruz. Ne su kaldı, ne yiyecek. Daha ne kadar direnebileceğiz? Selim'in öfkeyle alt üst olmuş yüzünü yakından görürüz. 144. Komite, iç gün, flashback. Komite masa çevresinde toplantılar halindedir. Tartışmalar sürmektedir. Konuşulanlar iç içe geçerek Selim'in belleğinde yankılanır. Sesler: üç paralık itibarımız kalmadı. Herkes bizden konumumuza uygun eylem bekliyor. Fare gibi bir köşeye sıkıştırılmış bekliyoruz. Ne istiyorlarsa yaptırıyorlar biz. Dışarı çıktığımızda bize umut bağlayan insanların yüzüne nasıl bakacağız? Bu kadar zavallı ve çaresiz miyiz? Ahmet masa çevresinde oturanlara çay dağıtmaktadır. Selim Ahmet'in sesini net işitir. Ahmet: hocam, çayını önüne koydum. Dikkat et, dökülmesin. 145. Koğuş. İç gün. Yakından gördüğümüz Selim'in yüzünde öfke kararlılığa dönüşür. Selim: arkadaşlar, Mehmet, Serdar, Hayati, Yılmaz, gardiyan arkadaşları bir köşede toplayın. Herkes gelip pencerenin altına toplansın. Marş söyleyip slogan atacağız. Çaresiz koşturan kalabalık sanki bu sözü bekliyormuş gibi pencere altlarına toplanır. Mehmet elinde silah gardiyanların yanında durmaktadır. Önce bir slogan patlar. Mahkumlar, kahrolsun faşizm. Bu slogan birkaç kez tekrarlanır. Sonra başka sloganlar atılır. Sonra sloganların yerini marşlar alır. Marş ve sloganlar güçlü biçimde iç ve dış duvarlarda yankılanır. Selim kendi kendine: pencereler, pencereler. 146. Havalandırma ve çatılar, dış gün. Marşlar ve sloganlar havalandırmanın boş duvarlarında yankılanır. Terk edilmiş havalandırmayı yukarıdan görürüz. marşlar ve sloganlar sürer. Çatılarda hazır bekleyen askerler kendilerine ulaşan marşları ve sloganları şaşkın dinlerken birbirlerinin yüzüne bakarlar. Marşlar, sloganlar duvarda ve çatıda yankılanmaya devam eder. 147. Cezaevi ön avlusu, dış gün. Rehin alınan gardiyanların eşleri, çocukları ve yakınları cezaevinin ön avlusunu doldurmuşlardır. Ağlayıp sızlamakta, feryat etmektedirler. Kadınlardan bir kısmı başları önde çaresiz bekleşen cezaevi müdürü ve yardımcı müdürlerin etrafını çevirmişlerdir. Baş gardiyanlar yaşlıları ve ağlayan kadınları yatıştırmaya çalışmaktadırlar. Birkaç kadın cezaevi müdürünü ortalarına alırlar. Ağlaşan çocuklar annelerinin bacaklarına sarılmışlardır. Bir kadın: kocalarımızın başına geleceklerden evvela sen sorumlusun. Müdür: ben ne yapabilirim? Askeriye cezaevini elimizden aldı. Bize bir şey sormadan istediklerini yapıyorlar. Bir diğer kadın: onların canı size emanetti. Nasıl o canavarların ellerine düşürdünüz? Bizim suçumuz ne? Şurada 3 kuruş için canlarını ateşe attılar. Bir başka kadın müdürün yakasına yapışmış: sen burada necisin? Kendi memurunu koruyamayan adamdan müdür olur mu? Bir başka kadın ağlayarak müdüre yaklaşır: bir inat uğruna kocalarımızı ölüme gönderiyorsunuz. Bari izin verin son kere helalleşelim. Müdür çaresiz önüne bakar. 148. Koğuş, iç gün. Mahkumlar marş söylemekten ve slogan atmaktan bitkin düşmüşlerdir. Sesleri daha zayıf çıkmaktadır. Artık itiraz edecek halleri de yoktur. Kaderlerine boyun eğmiş gibilerdir. Hayati: hadi arkadaşlar, biraz daha gayret edelim. Masanın üstünde karşı çatıyı gözler. Ömer çay bardaklarına yemek kaşığıyla 5'er kaşık su koyar. Mahkumlara ve gardiyanlara sırayla dağıtır. Mehmet ranzasında uzanmakta olan Selim'in yanına gelir. Kulağına eğilir. Ali: arkadaşlar, dışarıda hareketlenme var. Mehmet: leğendeki battaniyeler suyu kuruttu. Onları da kullanamayız artık. Bu sıcağa kar mı dayanır? Selim kendi kendine söylenir: pencereler, pencereler. Birden aşağıdaki havalandırma kadın ve çocuk sesleriyle dolar. Herkes heyecanla ayağa fırlar. Aşağıdan bağırılır. Ses: 12. koğuş. 149. Havalandırma, dış gün. Havalandırmadaki kadın ve çocukların arasında müdür ayakta durmaktadır. Selim'in ve başına namlu dayanmış gardiyanın başı pencereden görüldüğünde müdür konuşmaya başlar. Müdür: Selim Bey, izin verirseniz operasyon öncesi memur arkadaşlar yakınlarıyla görüşüp helalleşsinler. Selim'in başı pencereden kaybolur, Hayati'nin başı gözükür. Selim: görüşsünler. 150. Koğuş, iç gün. Mehmet gardiyanlarla ayaküstü konuşmaktadır. Konuşma bittiğinde karşılıklı gülüşürler. Pencerede duran Hayati döner, koğuşa bağırır. Hayati: Mehmet Alıcı! Gardiyanlar arasından biri öne çıkar hızla. Gelip masaya tırmanır, camdan aşağı seslenir. Mehmet Alıcı: buradayım. Havalandırma, dış gün. Havalandırmada bir kadın ve 2 küçük çocuk penceredeki başı görebilmek için karşı duvarın önüne gelirler ve yukarı bakarlar. Kadın: nasılsınız, iyi misiniz? Size işkence yapıyorlar mı? Gardiyan: ne işkencesi? Ekmeklerini bize yediriyorlar. Merak etmeyin, iyiyiz. Daha bir hafta yetecek kadar ekmek ve su var burada. Müdür bey nerede? Şöyle karşıya gelsin. Cezaevi müdürü karşı duvarın dibine yanaşır, başını yukarı kaldırır. Müdür: buradayım. Nasıl, durumunuz iyi mi? Gardiyan: adamlar mahkemelerin görüldüğü yerlere gitmek istiyor. Ne var bunda? Af istemiyorlar, can istemiyorlar. Niye inat edip bizim canımızı tehlikeye sokuyorsunuz? Yazık değil mi bize, çoluk çocuğumuza? Müdür susar, verecek yanıtı yoktur. Gardiyan: biz devlete 3 kuruş karşılığı hizmet ediyoruz diye niye canımızla kumar oynuyorsunuz? Yazık değil mi? Havalandırmayı dolduran gardiyan yakınları ağlaşmakta, feryat etmektedir. 152. Koğuş, iç gün. Hayati masanın üzerinden bağırır. Hayati: en son arkadaş da gelsin. Temel Mataracı. Son gardiyan da masaya fırlar, kafasını cama uzatır. Gardiyan: buradayım. Koğuş, iç gün. Mahkumlar son gayretleriyle marş ve slogana devam etmektedirler. Artık zamanı ve mekanı unutmuş bir düşte gibidirler. Gardiyanlardan birisi yatağında uzanıp sigara içmekte olan Selim'in yanına gelir, yatağın ucuna oturur. Gardiyan: hocam, arkadaşlarım bir fikrini iletmek istiyorum. Selim doğrulup yatağın üstünde bağdaş kurar. Gardiyan: biz düşünüp kendi aramızda konuştuk. Kaç gündür burada bir aradayız. Sizleri takip ettik. Biz sizlerin üstüne kilit vuran, kilit açan insanlarız. Bizim de işimiz bu. Anlaşıldı ki devlet operasyon yapacak. Onlar bizleri sizden ayrı görmüyor. Artık haklı şeyler istiyorsunuz. İnat etmişler, vermiyorlar. Artık bizim kaderimiz de sizinkiyle bir oldu. Eğer bizim yapabileceğimiz bir şey varsa çekinmeden söyleyin. Ne yapacaksak birlikte yapalım. Selim duyduklarından çok sevindiği belli olmaktadır. Selim, sağ ol, anlıyorum. Bunu kavramanız, söylemeniz bile yeter. Yine aşağı havalandırmadan seslenildiği duyulur. Ses, 12. koğuş. Selim yataktan iner, kendi kendine söylenmektedir. Kafası gardiyanın söyledikleriyle meşguldür. Selim mırıldanarak, pencereler, pencereler. 154. Havalandırma dış gün. Havalandırmada karşı duvarın dibinde avukat Alaaddin resmi giyimli iki kişi arasında durmaktadır. Pencereden başı görünen Selim'e seslenir. Alaaddin. Selim arkadaş, şimdi yanımda Sayın Vali yardımcısıyla Sayın Garnizon Komutanı Albay var. Son bir kez daha geldik. Birazdan eyleme son vermek için müdahale başlayacak. 15 dakika süreniz var. Ben bakanlık nezdinde çabalarımı sürdürüyorum ama vakit kalmadı. Bir kez daha düşünün derim. Sizlere kötü muamele yapılmayacağı konusunda şu anda bulunan yetkililer de söz veriyorlar. Artık karar sizin. Selim'in başı pencereden kaybolur. Selim, bu koşullarda hayır. 155. Koğuş. İç gün. Selim süratle masadan iner. Son derece kararlıdır. Aradığını bulmuştur. Heyecanla kendisini de örgüten bir sesle bağırır. Selim. Pencereler, pencereler. Mehmet, Yılmaz, Serdar, Hayati buraya gelin. Beni iyi dinleyin. İsmi söylenenler ve diğerleri Selim'e koşarlar. Herkes bir histeriye kapılmış gibi bağırmaktadır. Selim, pencereler, pencereler, mahkumlar, pencereler, pencereler. 156, havalandırma, çatılar, dış gün. Çatıların üstünden ezilenen askerler son hazırlıklarını yapmakta, verilecek komutu beklemektedirler. Birden askerlerden biri olduğu yerde doğrulup silahını yana atar, telaşla bağırır. Asker, pencereler, pencereler. Sırtı havalandırmaya ve karşı koğuşa dönük olan yüzbaşı Ayhan askerlere bakar. Askerlerin bir kısmı yerlerinde oturmakta, bir kısmı da ayağa kalkmış durumdadırlar. Silahlarını yanlarına, çatı kiremitleri üzerine atmışlardır. Hep bir ağızdan bağırmaktadırlar askerler. Pencereler, pencereler! Yüzbaşı Ayhan'ın yüzünü çok yakından görürüz. Yavaş yavaş koğuşa doğru dönmektedir. Koğuş pencerelerini gördüğünde yüzünü bir hayret ve dehşet ifadesi kaplar. Yüzbaşı Ayhan'ın öfkeden vahşileşmiş yüzünü bir süre yakından izleriz. Kısa bir an Yüzbaşı Ayhan'ın bu görüntüsü sabitlenir. Onu dehşetle yuvalarından fırlamış gözleriyle karşı koğuşun pencerelerini görürüz. Pencereler sanki sonsuz sayıda insan yüzüyle dolmuştur. Bunlar donuk bakan insan yüzleridir. Gardiyanlar çarşaflarla pencere demirlerine bağlanmıştır. Her pencerede sanki binlerce insan yüzü vardır. 157. Koğuş, iç gün. Gardiyanların pencerelerin demir parmaklıklarına ikişer ikişer çarşaflarla bağlandıkları görülür. Altında masa bulunan pencerenin dışında kalanlarının altına ise dolaplar yan yatırılmış, üzerlerinde de masanın çevresinde kullanılan uzun tahta oturaklar yerleştirilmiştir. Böylece gereken yükseklik elde edilmiştir. Mahkumlar içe dönük tedirgin bir sessizliği sürdürmektedir. Hiç bitmeyecekmiş gibi bir bekleyiş ve sessizlik. 158. Koğuş, iç gün. Yatağında uzanan Selim'in ayak ucuna Erkan gelip ilişir. Erkan, sana bir şiir okuyayım da içim biraz serinlesin. Selim sevinir, doğrulur, oturur. Selim, oku bakalım. Erkan şiirini okur. Erkan, beyaz kadifeden bir örtü şimdi serince örtüyor yeryüzünü. Kar açıyor akşemsiyesini toprak üstüne. Karıştıran tarihe tohumlarını beyaz sonsuzluklarda kuş kanatları. Şiirin sonunda Selim düşe geçer. 159. Koloskaya, dış gün. Çocuk açık bahçe kapısından çıkar, Koloskaya'ya doğru tırmanan yolun kenarında durur. Gördüğü kadarıyla bütün yeryüzü düz boyu kar altındadır. Birkaç adım atar ve sımsıkı giyinmiş babaannesinin ördüğü tepesi pomponlu yün başlığından sadece gözleri görünmektedir. Biraz önce bahçede altındaki çemberlerini bir kez daha sağlamlaştırdığı kızağı elindedir. Kızağını yere koyar. Karşıdaki evlere, arkadaşının evinin kapısına bakar. Babaannesinin ördüğü yün eldivenlerin iplerini bileklerinde sıkılaştırır. Evin kapısı açılır, arkadaşı çıkar, arkadaşı onu gördüğünde yürür. Onun da başında tepesi pomponlu yün kar başlığı, eldivenleri ve elinde kızağı vardır. Arkadaşı gelince birlikte konuşmaksızın Koloskaya'ya doğru tırmanmaya başlarlar. Kardan bütün ayrıntıları silinmiş bir yeryüzünde Karabat'a çıkar, Koloskaya'ya ulaşırlar. Koloskaya binlerce yılın biçimlediği insana benzer görkemiyle üzerlerine yıkılacakmış gibi durmaktadır. Dönerler, önlerinde uzanan sonsuz beyazlığı seyre dalarlar. Lekesiz bir beyazlık tüm kasabanın üstünü örtmüştür. Soluk sarı bir sulu boya lekesi gibi güneş ısıtmaksızın ufka yapışıp kalmış gibidir. Kasabanın ölü sessizliği içinde karla örtülü toprak damlı evlerin acalarından yükselen dumanlar bu sonsuz beyazlığı kirleten kara lekelerdir. Kasabanın ölü ufkundan bir çift ak güvercin havuzun dere yönünden süzülür. Çocuk ve arkadaşı onları izlerler. Güvercinler bir süre caminin şerefesine konduktan sonra karşı bahçelere doğru havalanırlar. Sonra beyazlığın içinde iki ak nokta olup gözden giderler. Arkadaşı, hadi kayalım. Kıza elinde ilerlerler, çocuk da onu izler. Kızaklarına binerler, o önde, çocuk arkada bir metre arayla kaymaya başlarlar. Derin kar üstünde açtıkları izi arkalarında bırakıp kayarlar. Efendi babanın evinin açık bahçe kapısından geçip camiye inen yokuşun başında dururlar. Arkadaşı, hadi atlama yapalım. Kızaklarının karda açtığı izin üzerinden koşarak tekrar yamacı tırmanıp ortasında dururlar. Çevrelerindeki karı elleriyle, ayaklarıyla kızakların açtığı iz üzerine yığarlar. Kardan bir tümsek oluşur. Kar yığını ayaklarıyla bastırarak sertleştirirler. Sonra kızaklarını alıp Koloskaya'ya çıkarlar. Dönüp çocuk önde, arkadaşı arkada açtıkları izden hızla aşağı doğru kaymaya başlarlar. Çocuk atlamanın üzerinden havalanan kızağını iki yanından sıkıca tutar. Kızağı altından fırlayıp gidecek gibidir. Çocuk yeniden kaymaya başladığında hızını kesebilmek için ayaklarıyla iz üstündeki karı tekmeler. Yolun alt başında kızağını durdurur, döner. Arkadaşı atlamaya yaklaşmaktadır. Kızağı giderek hızlanır. Atlamada kızak havalanır. Kızak bir an boşlukta asılı kalır. Hiç yere inmeyecekmiş gibi. Sonra çocuk arkadaşının havada sırtına sert bir cisimle vurulmuş gibi savrulduğunu görür. Kızak altından fırlar, arkadaşı bir yana, kızak bir yana düşer. Çocuk kızağından kalkıp ona doğru koşmaya çalışır, düşer. Arkadaşı sırt üstü düştüğü yerden kalkmaya çalışmaktadır. 7 yaşındaki Selim yerden kalkar, arkadaşına doğru koşmak ister, tekrar düşer. Düştüğü yerde bakar, bağırmak ister, sesi çıkmaz. Arkadaşı yün eldivenle ellerini birbirine sürerek karlarını temizlemeye çalışır. Çocuk arkadaşının acıyla büyümüş gözlerini ve gözlerinden süzülen yaşları görür. İçini bir acı kaplar. Arkadaşı eldivenli elini başının arkasında yün başlığının üstünde gittikçe yayılan kan lekesine götürür. Diğer eliyle de başlığını çıkarmaya çalışmaktadır. 7 yaşındaki Selim yeniden ona doğru koşmayı dener, yeniden düşer ve bakar. Arkadaşı yün başlığını çıkarır, havada sallar. Parçalanmış kafasından etrafa oluk oluk kan akmaktadır. Kan yavaş yavaş coşkun bir sele dönüşmektedir. Kızağın açtığı izden 7 yaşındaki Selim'in üstüne bir kan seli gelmektedir. Yattığı yerden yeryüzünün sonsuz beyazlığını giderek kaplayan kanın canlı, sıcak kızılınlığını seyreder. Yeryüzünün sonsuz beyazlığı kan altında gözden gider. Bu kan denizi ortasında Selim o yüzü fark eder. Ahmet'in ölü yüzünü ve kendisine korkuyla bakan ifadesiz donuk saydam gözleri. 160. Selim'in ranzası İç gün. Erkan, bir şey mi oldu? İyi misin? Selim acıyla kendine gelir, doğrulur, öne doğru eğilir. Gördüğü düşün etkisinden henüz kurtulamamıştır. Tüm varlığını kavrayan acı onu bırakmaz. Duyduğu acıdan konuşamaz. Erkan'a eliyle devam etmesini işaret eder. Erkan, hep kanla sınadın sen bizi tarih, ey serin koyaklarda uyuyan zafer. Pencerede bağlı gardiyanlardan biri heyecanla koğuşa seslenir. Gardiyan, askerler karşı çatıları boşaltıp çekiliyorlar. 51 mahkumun tümü de kendiliğinden oldukları yerden fırlayıp pencerelerin altındaki masaya ve çelik dolaplara koşarlar. Bu arada havalandırmadan bir ses duyulur. Ses, 12. koğuş. Selim pencereye çıkar. 161. Havalandırma Dış Gün. Aralarında avukat Alaaddin'in de bulunduğu müdürler ve gardiyanlar havalandırmada karşı duvarın dibinde durmaktadır. Alaaddin, Selim arkadaş, istekleriniz kabul edildi. Genel müdür Veli Bey'le bizzat telefonla konuştum. Şimdi sizlere gönderileceğiniz cezaevlerinin yerlerini ve isimlerini okuyacağım. Selim, sakin bir sesle mahkumlara, taleplerimiz kabul edilmiş arkadaşlar. Koğuştan bir alkış sesi yükselir. Yaşasın, yaşasın. Selim, dışarıya. Listeyi okumadan önce sizden iki ricam daha var. Barikatı kaldırıp teslim olmadan önce bu ricalarımı da yerine getirmenizi istiyorum. İlki sağcı mahkumların araçlara bindirilip gidecekleri yere yola çıkışlarına bizzat siz nezaret edip bize teyit edin. İkincisi, bu ildeki basın kuruluşlarının temsilcilerini aşağı getirin. Onlara açıklamalarda bulunduktan sonra eylemi bitireceğiz. Selim yanıp beklemeksizin pencereden aşağı iner. 162 koğuş, iç gün. Selim aşağı iner inmez gardiyanları bağlı bulundukları yerden indirirler. Mahkumlar gardiyanları alkışlamaktadır. Gardiyanlar yere indiklerinde mahkumlarla kucaklaşır. Koğuşta bulunan herkes birbirini kucaklamakta, sarılıp öpüşmektedir. Son üç günün kuşku, endişe ve yorgunluğu yerini büyük bir sevince bırakmıştır. Herkes nereye gönderileceğini tahmin etmeye çalışmaktadır. 163 koğuş, iç gün. Selim'le Hayati, Selim'in yatağı üzerinde basın bildirisi hazırlamaktadır. Beklenen ses duyulur. Ses. 12. koğuş. 164 havalandırma, dış gün. Selim Hayati ile birlikte pencerede göründüğünde biri kadın beş kişi havalandırmanın karşı duvarı dibindedirler. Selim, kendinizi tanıtır mısınız? Ses. Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman ve Anadolu Ajansı temsilcileri. Selim. Arkadaşlar, cezaevinde son aylar içinde ve son günde yaşadıklarımızı yazılı olarak size sunuyoruz. Basın ahlak yasasına uygun olarak çarpıtmadan gerçekleri yazacağınıza, kamuoyuna duyuracağınıza inanıyoruz. Teşekkür ederim. Alaaddin. Selim Bey, talep ettiğiniz gibi birkaç mahkumun yola çıkarıldığını ben gördüm. Araç tedarik edildikçe diğerleri de bu gece Adalet Bakanlığı kararı uyarınca sevk edilecekler. O konuda kuşkunuz olmasın. Ben şimdi size gönderileceğiniz yerlerin listesini okuyayım. Sevkleriniz telefon emriyle geldi, okuyorum. Selim, okumadan önce size teşekkür ediyorum. Sizi çok yorduk ama başka türlü olamaz. Umarım ileride daha iyi koşullarda görüşüp bu günleri yad ederiz. Alaaddin, umarım yakında hepiniz özgürlüğünüze kavuşursunuz. Bu günlerde acı bir anı olarak hatırlanır. Selim pencereden çekilir. 165 koğuş, iç gün. Hayati pencereden kendisine okunan isimleri içeridekilere aktarır. Hayati, Ercan, Serdar, Ayhan, Bursa. Alkışlar ve yaşasın sesleri. Hayati, Selim, Amasya. Alkışlar ve yaşasın sesleri. Hayati, Yılmaz, Metin, Kemal, İstanbul, Bayrampaşa. Alkışlar, Nurol, Varol sesleri. Liste tamamlanır. Hayati'nin masanın üstünden yere atlayışı büyük bir alkışla ve tezahüratla karşılanır. Hayati, hadi arkadaşlar, şimdi barikata, barikatı kaldıralım. Mahkumlar kendilerinden beklenmeyen bir enerjiyle kapıyı örten çelik duvara yönelirler. Neşe içinde barikat sökülmektedir. Akşamın alacakaranlığında mahkumlar ve gardiyanlar birbirlerinden ayırt edilememektedirler. Barikat kaldırılır, kapı açılır. Müdürler ve gardiyanlar kapıdadır. Selim ve Hayati de kapı içinde beklemektedir. Rehin gardiyanlar mahkumlarla tek tek kucaklaşıp vedalaştıktan sonra Selim ve Hayati ile de kucaklaşıp kapıdan çıkarlar. Hayati. Müdür bey, bizim sevkler ne zaman? Müdür. Bulduğumuz araçlarla şimdi sağcıları sevk ediyoruz. Sizinkilere yarın öğleden sonra başlayacağız. Hayati. O halde suyumuzla elektriğimizi bağlayın. Bugünkü ekmeğimizi de verin. Müdür evet anlamında başını sallar. Mehmet müdür ve gardiyanlara yaklaşır. Elindeki silahı namlusundan tutarak müdüre uzatır. Müdür de aldığı silahı yanındaki baş gardiyana verir. O da alır cebine koyar. Mehmet cebinden çıkardığı bir avuç mermiyi de baş gardiyana uzatır. Müdür çelik dolaplardan birinin üstüne oturur. Mehmet'ten silahı teslim aldığına ilişkin bir tutanak düzenler. Mehmet'le birlikte karşılıklı imzalarlar. 166 koğuş, 3 gece. Elektrikler ve sular gelmiştir. Mahkumlar harabeye dönmüş koğuşun ortasında küçük voltalar atarlarken bir taraftan da TV'nin akşam haberlerini izlemektedirler. Hayati. Arkadaşlar, saat 8 haberleri başlıyor. Mahkumlar TV'nin karşısında ayakta toplanırlar, merakla ekrana bakarlar. Birkaç resmi devlet haberi geçtikten sonra devlet televizyonu Trabzon cezaevindeki isyan haberine geçer. Kadın spiker haberi okur. Spiker. Trabzon valiliğinin bugün yaptığı açıklamaya ve Anadolu Ajansı'nın verdiği habere göre Trabzon cezaevinde 3 gün önce bazı siyasi tutukların 15 gardiyanı rehin alarak başlattıkları isyan hareketi talepleri siyasi muhtevada olduğundan kabul edilmeyerek güvenlik güçlerinin bu akşam saatlerinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon sonunda bastırılmış, rehin gardiyanlar burunları bile kanamadan kurtarılmış ve isyanın elebaşları hakkında kanuni kovuşturmaya başlanmıştır. Haber, karşı koğuş çatılarında mevzilendirilmiş askerlerin ve onların arasında yüzbaşı Ayhan'ın ayakta duran mağrur görüntüleri eşliğinde verilmiştir. Mahkumların tümü de hep birazdan ekrana yaklaşıp yuh çekerler. Gurbet mahkumları ise Trabzon valisinin ve haberi okuyan kadın spikerin anasına avradına ağız dolusu söverler. Küfürler devam ederken Ömer koşarak koğuşa girer. Ömer, ey arkadaşlar, havalandırma kapısını açık bırakmışlar. Bu söz üzerine bütün mahkumlar merdivenlere doğru koşarlar.